Ayrım 12.
Bir villadan ötekine, bir bahçeden başka bir bahçeye, toplantıdan toplantıya gidiyordu. Günlük işlerin yönetimini özel sekreterine bırakarak bir soylunun aylak yaşantısını sürdürmeye başlamıştı. Mısır gerçekleşmiş bir düş, her gün harikalarını ortaya koyan bir cennetti. Tıpkı bir annenin bitip tükenmek bilmeyen cömertliği gibi. Hurma ağaçlarının gölgesini, hurma balının tadını, rüzgarın türküsünü, nülüferin güzelliği ile zambak kokusunun değerini bilenler için bu ülkede mutluluk sel gibi akıyordu. Bütün bunlara bir de aşık bir kadının tutkusu eklenince her şey olağanüstü, etkileyici olmaz mıydı? Güzel ise Tramses'in bütün aklının, fikrinin kendisinde olduğunu sanıyordu. Sevgilisinin keyfi yerindeydi, canlılığı erişilmezdi. Aşk oyunları devam ediyordu. Paylaştıkları zevk onlara canlılık veriyordu. Gece bekçisine gelince Menfis'in en iyi ailelerinin aşçılarının hazırladığı yemekleri keyifle yiyerek damağını engin deneyimlere açıyordu. Hiç kuşku yok ki kader, Seti'nin iki oğlunun yolunu çizmişti. Şenar'a devlet işleri, Ramses'e parıltılı fakat gününü gün etmesini sağlayan bir yaşam. Güzel Set bu görev bölüşümüne mükemmel bir biçimde uyum sağlamış oluyordu. Bir sabah yatak odasını boş buldu. Ramses ondan önce kalkmıştı. Güzel Set endişelenmişti. Makyajını yapmadan bahçeye fırladı ve sevgilisine seslendi. Yanıt vermediğini görünce şaşkına döndü. Sonunda onu kuyunun yanında, süsen çiçeklerinin ortasında düşünürken buldu. Hayrola, ne oldu? Beni korkudan öldürdün. Onun yanına diz çöktü. Seni bu kadar endişelendiren nedir? Senin benim için biçtiğin hayatı uygun olarak yaratılmamışım ben. Yanılıyorsun, mutlu değil miyiz? Bu mutluluk benim için yeterli değil. Hayattan daha fazlasını isteme. Yoksa hayat senin aleyhine dönebilir. Uyarın için teşekkür ederim. Gururlu olmak bir erdem mi? Eğer kendini aşmak istiyorsan evet, babamla konuşmalıyım. Hititler ile yapılan ateşkesten sonra eleştiriler sona ermişti. Mısır orduları Hitit kuvvetlerini yenecek güçte görünse de herkes, başarısı şüpheli bir savaşı kışkırtmamakla Seti'nin çok iyi ettiğini düşünüyordu. Sürdürdüğü propagandaya rağmen Şenar'dan başka hiç kimse onu bu zaferin tek sorumlusu olarak görmüyordu. Üst rütbeli subaylara göre kralın büyük oğlu hiçbir çatışmaya katılmamış, uzaktan seyretmekle yetinmişti. Firavun dinliyor ve çalışıyordu. Aralarında namuslu olanları da bulunan danışmanlarını dinliyor, haberleri inceliyor, iyiyi kötüden ayırıyor, hiçbir kararı aceleye getirmiyordu. Menfis Sarayı'nın geniş bürosunda çalışıyordu. Salon üç büyük pencereden gün ışığı alıyordu. Duvarlar beyaza boyanmıştı. Üzerlerinde hiçbir süs yoktu. Mobilya olarak sade, süssüz büyük bir masa, ziyaretçiler için hasır iskemleler ve içine papirüslerin konduğu bir dolap vardı. İşte bu salonda, yalnızlık ve sessizlik içinde, güney ile kuzey topraklarının efendisi, dünyanın en güçlü devletinin geleceğini yönlendiriyor ve Mısır'ı evrensel kuralın yansıması ve altın yolunda tutmaya çalışıyordu. Bu sessizlik, kral ve müşavirlerine ayrılmış arabaların beklediği iç avludan gelen bağırıp çağırmalarla bozuldu. Çalışma odasının penceresinden bakan Seti, bir atın çılgın gibi sağa sola saldırdığını gördü. Bağlandığı ipini kopardıktan sonra kendisine yaklaşmak isteyenlere çifti atarak dört nala koşuyordu. Bir çifteyle güvenlik görevlilerinden birini, başka bir çifteyle de yaşlı bir katibi yere yuvarladı. Hayvanın soluk almak için durduğu andan yararlanan Ramses, bir direğin arkasından çıkıp üzerine sıçradı ve dizginleri sıktı. Çılgına dönen at şaha kalktı. Birincisini düşürmeye çalıştı. Ama bu çabası boşunaydı. Yenildiğini anlayınca soluklandı, hırladı, sonra sakinleşti. Ramses atın üzerinden indi. Muhafız birliğinin erlerinden biri onun yanına sokuldu. Babanız sizi görmek istiyor. Prens ilk kez Firavun'un çalışma odasına kabul ediliyordu. Aşırı bir lüksle karşılaşacağını umarken, hemen hemen boş, hiçbir çekiciliği olmayan, sade döşenmiş bir oda görünce şaşırdı. Kral oturmuştu, önünde açık duran bir papirüs vardı. Nasıl davranması gerektiğini bilemeyen Ramses, babasına 2 metre kadar sokuldu. Kral oturmasını söylemedi. Kendini tehlikeye attın. Hem evet hem hayır. O atı tanıyorum, huysuz değildir. Belki güneş onu öfkelendirmiş olabilir. Gene de sen kendini tehlikeye attın. Muhafızım atı yatıştırabilirdi. İyi bir iş yaptığımı sanıyordum. Belki de göze girmeyi düşünüyordum. Ne dersin? Eh peki. Açık yürekli ol. İçten davran. Çılgına dönmüş bir atı sakinleştirmek kolay bir iş değildir. Kendini göstermek için bu olayı sen düzenlemiş olmayasın. Ramses öfkeden kıpkırmızı kesildi. Baba, nasıl oluyor da böyle düşüne... Bir firavun iyi bir strateji uzmanı olmak zorundadır. Peki bu strateji olsaydı beğenir miydiniz? Senin yaşında böylesine iki yüzlü bir taktiğe başvurmak geleceğin için de hiç de hayırlı olmayabilir. Ama tepkin açık yürekli olduğunu gösteriyor. Ben aslında sizinle görüşmek için bir yol arıyordum. Hangi konuda? Suriye'ye seferiniz sırasında bir asker gibi dövüşme yeteneğinden yoksun olduğumu söyleyerek beni kınamıştınız. Siz burada yokken ben bu eksikliği giderdim. Şimdi subaylık diplomasına hak kazandım. Bana söylendiğine göre çok iyi dövüşmüşsün. Ramses şaşkınlığını gizlemeyi başaramadı. Siz biliyordunuz değil mi? Demek subay oldun. Ata binmesini bilirim. Kılıçla, mızrakla ve kalkanla dövüşmesini de bilirim. Ve yaylı ok atmasını da. Savaşı seviyor musun Ramses? Savaş zorunlu değil mi? Savaş birçok acılara yol açar. Sen onların artmasını maruz ediyorsun. Ülkemizin özgürlüğünü ve kalkınmasını güvence altında tutmak için başka bir yol var mı? Biz kimseye saldırmıyoruz. Ama bizi tehdit ettikleri zaman biz de karşılık veriyoruz. Bu hep böyledir. Benim yerimde olsaydın, Kadeş'in surlarını yıkar mıydın? Genç adam düşündü. Hangi bilgilere dayanarak sorunuzu yanıtlayacağım? Barışın yeniden sağlandığı ve Mısır halkının rahat nefes aldığı dışında seferiniz hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir temele dayanmadan bir düşünce ileri sürmeye kalkışmak aptallığın ta kendisidir. Başka konulardan söz etmek istemez misin? Ramses günlerdir içindeki sabırsızlığı engellemeye çalışıyordu. Babasına Şenar'la aralarında geçen çatışmayı açıp tahtına varis olarak düşündüğü bu adamın aslında kazanmadığı bir zaferle böbürlendiğini söylemeli miydi? Prens istese doğru sözcükleri kullanıp hoşnutsuzluğunu güçlü bir biçimde ortaya koymasını bilirdi. Ve bunun sonucunda da babasının koynunda nasıl bir yılan beslediğini anlamasını sağlardı. Ama firavunun huzurunda böyle bir tutum ona saçma ve küçültücü geldi. O ya dedikoducu gibi davranacak ya da seti kadar aklı başında olduğunu gösterecekti. Ama yalan söyleme alçaklığını da gösteremezdi. Evet, size açıklamak istediğim bir şey vardı. Peki neden tereddüt ediyorsun? Ağzımızdan çıkan her şey eğer dikkat etmezsek bize lekeleyebilir de ondan. Daha fazlasını öğrenemez miyim? Söylemek istediğim şeyi siz zaten biliyorsunuz. Bilmiyorsanız söylemek istediklerim kuruntudan öteye gitmez demektir. Bir aşırılıktan ötekine geçmiş olmuyor musun? Adını bile bilmediğim bir istek, bir ateş içimi kemiriyor. Ne aşk, ne dostluk onu uzaklaştırabiliyor. Bu yaşta bu kadar kesin konuşmak ha? Yılların ağırlığı beni yatıştıracak mı? Kendinden başka hiç kimseden medet umma. Hem bazen hayat insana beklediğinden daha cömert davranabilir. İçimi kemiren bu ateş nedir baba? Soruyu iyi sorarsan yanıtı da alırsın. Seti incelemekte olduğu papürüsün üzerine eğildi. Görüşme sona ermişti. Ramses eğilerek selam verdi. Geri geri dışarı çıkarken babasının gür sesi onu olduğu yere çiviledi. Atı yatıştırman tam zamanında denk geldi. Çünkü ben de seni bugün çağıracaktım. Yarın sabah ayininden sonra Sina Yarımadası'ndaki Firuze madenlerini denetlemek için yola çıkacağız. 24. Seti'nin hükümdarlığının 8. yılında Ramses'te herkes tarafından çok iyi bilinen Serabit El Kadim madenlerine giden doğudaki çöl yolunun üzerinde 16. yaşını kutluyordu. Güvenlik güçlerinin dikkatli korumasına rağmen bu yol tehlikelerle doluydu ve hiç kimse bu verimsiz topraklarda kendi isteğiyle serüvene atılamazdı. Çünkü bu bölge korkunç yaratıklarla ve soyguncu bedevilerle doluydu. Bedeviler sık sık tutuklanıp hapse atılmalarına rağmen Sina Yarımadası'nı geçmek zorunda kalan kervanlara saldırmaktan vazgeçmiyorlardı. Bu seferin savaşmaya yönelik bir sefer olmamasına rağmen firavunu ve madencileri oldukça kalabalık bir askeri birlik koruyordu. Kralın mevcudiyeti bu yolculuğa olağanüstü bir nitelik veriyordu. Bu yolculuğa çıkacağı haberi bir gün önce akşam duasından sonra duyurulmuştu. Hükümdarın yokluğu sırasında kraliçe Tuya, devlet gemisinin dümenini tutacaktı. Ramses ilk önemli resmi görevini alıyordu. Seferin genel komutanlığına terfi ettirilen Bakhe'nin emri altındaki piyade birliğinin komutanlığını yapacaktı. Yola çıkış anında Bakhe'nle Ramses'in karşılaşmaları buz gibi bir hava estirdi. Ama ne o ne de öteki kralın gözleri önünde bir çatışmayı göze alabilirdi. Görevlerinin devamı süresince birbirlerinin huylarına alışmak zorunda kalacaklardı. Bakhe'n Ramses'e yeni bir subayın emrindeki askerlere en az zarar verebileceği yer olan artçı birliğinin başına geçmesini emrederek araya mesafeyi koyuverdi. 600'den fazla asker Tanrıça Hathor'un taşı olan Firuze'yi taşımakla görevli birliği oluşturuyordu. Hathor insan olarak ortaya çıkmak için bu çok çorak ve ıssız toprakları seçmişti. Bu ilkel yol hiçbir zorluk göstermiyordu aslında. İyi belirlenmişti, düzgün bir şekilde bakımı yapılıyordu. Küçük tabyalarla ve su noktalarıyla pekiştirilmişti. Yol, yer yer sarı kırmızı dağların yükseldiği bölgelerden geçiyordu. Bu dağların yükseklikleri ilk görenleri şaşkına çeviriyordu. Bazıları da cinlerin tepelerden inip ruhlarını ele geçireceklerinden korkuyorlardı. Ama Seti'nin varlığı ve Ramses'in yaydığı güven duygusu onları yatıştırmaya yetiyordu. Ramses babasına gerçek değerini gösterme fırsatını verecek sert bir çarpışmayla karşılaşmayı umut etmişti. Bu yüzden görevinin çok kolay olduğunu öne sürerek yakınmaya başladı. Komutasına verilmiş olan 30 kadar piyadenin üzerindeki otoritesini zorlamadan kurdu. Hepsi de onun nasıl ok attığını, çılgına dönen bir kısrağı nasıl yola getirdiğini duymuştu. Hepsi de onun komutasında terfi olanağı bulacaklarını umuyorlardı. Ramses'in ısrarları üzerine Ameni bu sefere çıkmaktan vazgeçmişti. Bir yandan zayıf bünyesi çok büyük gayret göstermesi gereken bu yolculuğa dayanmasını engelleyecekti. Öte yandan da kuşkulu atölyenin kuzeyindeki çöplükte üzerinde garip bir işaret bulunan bir kalker parçası bulmuştu. Bir iz üzerinde olduğunu söylemek için henüz erkendi. Ama genç katip bu konuda gösterdiği gayreti esirgemeyecekti. Ramses ona çok ihtiyatlı olmasını tembih etmişti. Gece bekçisi Ameni'yi koruyacaktı. İhtiyaç duyulduğu zaman tapınaklara zehir satarak ve zengin villaları istenilmeyen kobralardan temizleyerek servet yapmaya başlamış olan Steve'den yardım isteyebilirdi. Prensin kulağı kirişteydi. Ölüm tehlikesi geçirmiş olduğu halde Mısır'daki çölü çok seven Ramses, Sina çölünden hiç hoşlanmıyordu. Burada sessiz kayalar, insanı endişelendiren birçok gölge ve çok fazla karmaşa vardı. Bakhen Bedevilerin saldırmayacağını iddia ediyordu ama Ramses yine de kaygılıydı. Elbette Mısırlıların çok kalabalık olmaları nedeniyle cepheden saldırmaya kalkışmazlardı. Ama geride kalmış birinin yolunu kesmeyi düşünmezler miydi? Daha da kötüsü, gece karanlığında ordugahın içine giremezler miydi? Kaygılı olan prens önlemlerini artırdı, talimatlarını verdi. Bakhen'le kısa bir ağız dalaşından sonra Ramses'in uyarılarını dikkate alarak Bakhen'in güvenlik önlemlerine son olarak göz atması kararlaştırıldı. Bir akşam kralın oğlu artçı birliğinden ayrıldı ve öndeki birlikler arasında adamları için şarap aramaya koyuldu. Herkes ona çadırında çalışmakta olan levazım sorumlusuna başvurmasını öğütledi. Ramses çadırın perdesini aralayıp eğildi. Lamba ışığında bir haritayı incelemek için bağdaş kurmuş adamı görünce şaşırdı. Musa, senin ne işin var burada? Firavun'un emriyle geldim. Levazım hizmetlerini yürütmek ve bölgenin ayrıntılı haritasını yapmak için görevlendirildim. Ben de artçı birliğine komuta ediyorum. Burada olduğunu bilmiyordum. Bakhe'nin senden söz etmekten haz etmediği bakışta anlaşılıyor. Giderek daha iyi geçiniyoruz. Çıkalım bu daracık yerden. İki adamın vücut yapıları hemen hemen eşitti. Atletik yapıları ile doğal güçleri onları yaşlarından daha büyük gösteriyordu. Onlar artık yeni yetme iki delikanlı değil, ergin iki erkekti. Musa, benim için çok güzel bir sürpriz oldu, dedi. Saraydan davet geldiği sırada haremde canım sıkılıyordu. Buradaki temiz hava orada olmadığı için neredeyse firar edecektim. Mer'ur harikulade bir yer değil mi? Benim için değil. Kendini beğenmiş gülünç kadınlar beni öfkelendiriyor. Sanatkarlar kıskançlıklarından sırlarını saklıyorlar. İdarecilik görevi bana uygun değil. Bu değişiklik sana bir şey kazandırdı mı? Bir değil, bin şey kazandırdı. Ben buraları, bu acımasız dağları seviyorum. Burada kendimi evindeymişim gibi hissediyorum. İçini yakan ateş canlılığını yitiriyor mu? Aslında giderek azaldığı doğru. Sanırım benim ilacım güneşin altında cayır cayır yanan şu kayalarla şu gizli dar vadilerdi. Buna pek inanmadım doğrusu. Bu unutulmuş topraklardan yükselen çağrıyı duymuyor musun? Ben daha çok bir tehlikeyi sezinliyorum. Musa birden coştu. Bir tehlike ha? Bir asker gibi mi tepki gösteriyorsun yoksa? En azından ben görevimi yapıyorum. Sen ise levazımcı olarak bazı görevlerini ihmal ediyorsun. Mesela benim artçı birliğin şarabı yok. Yahudi bir kahkaha attı. Bundan ben sorumluyum. Onların dikkatlerini dağıtacak hiçbir şey olmamalı. Ufacık bir miktar morallerini yükseltecektir. Musa, işte ilk çatışmamız dedi. Kim galip gelmeli? Hiçbirimiz. Önemli olan grubumuzun iyiliği. Kendi kendinden kaçmanın bir yolu da sana dışarıdan kabul ettirilmek istenen bir görevde kalmak değil midir? Böyle bir alçaklığı yapabileceğime inanıyor musun? Musa Ramses'in gözlerinin içine baktı. Az miktardaki şarabını alacaksın. Ama Sina dağlarını sevmesini öğren. Buralar Mısır değil ki. Ben Mısırlı değilim. Ne demek Mısırlı değilim? Sen Mısırlısın. Yanılıyorsun. Sen Mısır'da doğdun. Mısır'da eğitildin ve burada geleceğini kuracaksın. Bunlar Mısırlı sözleri, Yahudi sözleri değil. Benim atalarım senin ataların değil. Belki onlar burada yaşadılar. Onların buralardan geçerken bıraktıkları izleri, umutlarını, başarısızlıklarını hissediyorum. Sina çölü başını mı döndürdü? Sen bunu anlayamazsın. Bana güven duymamaya mı başladın yoksa? Elbette ki hayır. Ben Mısır'ı kendimden de çok seviyorum Musa. Hiçbir şey benim için doğduğum topraklardan daha değerli değildir. Sen de kendi ülkeni bulmayı düşünüyorsan heyecanını anlayabilirim. Yahudi bir kayanın üzerine oturdu. Bir vatan. Hayır, bu çöl bir vatan değildir. Ben de senin kadar Mısır'ı seviyorum. Bana sunduğu zevk ve eğlenceleri seviyorum. Ama başka bir ülkenin çağrısını hissediyorum. Ve karşına çıkan ilk yabancı ülke seni allak bullak ediyor. Pek de haksız değilsin. Birlikte başka çölleri de aşacağız ve tekrar Mısır'a döneceğiz. Çünkü sadece orada bir ışık parıldıyor. Bundan nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Çünkü bu artçı birliğinin başında geleceğimi düşünecek vakit bulamıyorum. Sina çölünün karanlık gecesinde iki kahkaha yıldızlara kadar yükseldi. Eşekler ağır adımlarla ilerliyor, askerler de onları izliyordu. Her biri gücüne göre yük taşıyordu. Hiçbirinin suyu ve erzakı eksik değildi. Kral birçok kez Musa'nın bölgenin ayrıntılı haritasını hazırlamasını olanak sağlamak için yürüyüş kolunun durmasını emretti. Ona yardım eden geometri bilginlerinin yardımıyla Yahudi kurumuş derelerden yukarı çıktı, bayırlara tırmandı. Yeni işaret noktaları seçti ve böylece uzmanların çalışmasını kolaylaştırdı. Ramses kendini pek açıkça belli etmeyen bir tedirginlikten kurtulamıyordu. Bu nedenle yanına 3 usta piyade eri alarak devriye görevini sürdürdü. Arkadaşının hırsızlık yapmaya çıkan bedevilerin saldırısına uğramasından korkuyordu. Musa kendini savunabilecek güce sahip olsa da her an için bir tuzağa düşürülebilirdi. Ama hiçbir olay olmadı. Musa harika bir iş başardı. Böylece daha sonra yolculuk yapacak olan madencilerle kervancılara büyük kolaylık sağlanmış oluyordu. Akşam yemeğinden sonra iki arkadaş ateşin başında sohbet ettiler. Sırtlanların gülüşleriyle leoparların homurtularına alışık oldukları için Memphis sarayı ile Mer'ur hareminin konforundan uzakta bu zahmetli yaşantıyla yetinmek hoşlarına gidiyordu. Az sonra doğacak güneşi sabırsızlıkla bekliyorlardı. Güneşin doğuşu onlara çözmekten asla vazgeçmeyecekleri bir sırrın yeni bir görünümünü gösterecekti. Buna inanıyorlardı. Zaman zaman konuşmadan duruyorlar ve geceyi dinlemekle yetiniyorlardı. Gece onlara gençliklerinin bütün engelleri aşacağını mırıldanmıyor muydu? Uzun yürüyüş kolu durdu. Bu saatte durmak hiç de olağan değildi. Ramses adamlarına yüklerini yere indirmelerini ve savaş durumuna geçmelerini emretti. Göğsünde büyük bir yara izi bulunan bir er, "Sakin olun," diye tavsiyede bulundu. "Bunu söylemek bana düşmez komutanım. Ama bir barış duası için hazırlansak daha iyi olacak." "Neden durduk?" "Çünkü geldik." Ramses birkaç adım yana çekildi. Güneşin altında aşılması imkansız gibi görünen kayalık bir yayla görünüyordu. Firuzeler diyarının ecesi, Tanrıça Hathor'un arazisi Serabit el-Kadim önlerindeydi. 25. Şenar renk vermiyordu. Kraliçe belki 10. kez oğlunun devlet işlerinin yönetimine ortak olma isteğini, babasının bu konuda hiçbir kesin emir vermediğini bahane ederek reddetmişti. Firavun'un selefi olma konumu ona, altından kalkamayacağı dosyalara burnunu sokma hakkını vermiyordu. Kralın büyük oğlu, annesinin iradesi önünde boyun eğdi ve düş kırıklığını gizlemesini bildi. Ama dostlarının ve haberci şebekesinin Tuya'ya etkili bir biçimde karşı koyamayacak kadar zayıf olduğunu anladı. Sonra da beklemektense kendi çıkarı için çalışmaya karar verdi. Hiç gösterişe kaçmadan sarayın geleneklerine bağlı birçok nüfuslu kişisini akşam yemeğine davet etti. Alçak gönüllü, öğüt almaya susamış kişi rolünü oynadı. Gurur ve kibiri bir tarafa bırakarak tek isteği babasının yolundan gitmek olan örnek bir oğul izlenimi yarattı. Bu davranışları herkesin çok hoşuna gitti. Geleceği şimdiden belirlenmiş görünen Şenar böylece birçok taraftar kazandı. Bununla beraber dış politikanın elinden kaçtığını gördü. Oysaki düşman bile olsalar öteki ülkelerle ticari ilişkiler ilk hedefini oluşturuyordu. Kendi takımında yetkili ve yararlanılabilir bir adamı olmadan diplomatik ilişkiler hakkında nasıl bilgi sahibi olabilirdi? Tüccarları dinlemek yeterli olmuyordu. Dar kapsamlı bilgilerle düşünmek zorunda kalıyor ve o ülkenin yöneticilerinin gerçek niyetlerini bilmiyordu. Seti'ye yakın bir diplomatı kendi hesabına çalışması için ikna etmek. En ideal çözüm buydu. Ama gerçekleşmesi hemen hemen imkansız olan bir hayaldi bu. Bununla beraber Şenar'ın stratejisini geliştirmek ve en uygun zamanda Mısır'ın politikasını kökünden değiştirmeye hazır olmak için ilk elden alınmış bilgilere ihtiyacı vardı. Aklına ihanet sözcüğü geldi ama bu söz onu güldürdü. Geçmişten ve geleneklerden başka neye ihanet edebilirdi ki? Serabit el-Kadim yaylasının tepesinden çevresini saran dağlar ve vadilerden oluşan bir manzara görünüyordu. Bu karmaşık ve hırçın manzaranın ortasında bir tek firuze yaylası huzur ve barış dolu bir atmosfere sahipti. Ramses şaşkın şaşkın yere bakıyordu. Değerli taş yer yer kayadan oluşan bu yaylanın yüzeyine kadar çıkmıştı. Başka yerlerde ise bu kadar belirgin değildi. Kuşaktan kuşağa madenciler yer altında geçitler ve dar yollar kazımışlar, bir dahaki gelişlerinde kullanmak üzere aletlerini oralarda saklamışlardı. Maden ocaklarında yaz kış kalmaya elverişli binalar yoktu. Çünkü firuzenin çıkarılması işi sıcak mevsimde yapılamazdı. Madenin niteliği bozulur, rengi kaybolurdu. Eski madenciler acemileri aralarına alarak hemen çalışmaya başladılar. Amaçları cehennemin dibindeki bu yerde olabildiğince az kalmaktı. Gecenin ayazına iyi kötü engel olmaya çalışan taşlardan yapılmış barınaklara yerleştiler. Ve onları iyi kötü onarmaya çalıştılar. Asıl işlerine başlamadan önce Firavun'un küçük bir Hathor tapınağında dini tören yapıldı. Bu dinsel duanın amacı göklerin tanrıçasının himayesini ve yardımını istemekti. Mısırlılar buraya dağları yaralamak için değil, tanrıçanın doğurganlığının meyvelerini toplayıp tapınaklarına sunmak, yıldızların hükümdarının ölümsüz ve canlandırıcı güzelliğini yaymak için gelmişlerdi. Kısa süre sonra kazı kalemleri, yontma kalemleri ve tokmakların şarkısı duyulmaya başladı. Küçük gruplara ayrılmış madencilerin türküleri de bu seslere karışıyordu.